Ayrım 19.
Sayfa 218. Makar alaylı bir tavırla gülümsedi. Az kalsın, sanki benimle ya da seninle beraber olduğu zaman durumu daha mı iyiydi diyecek oldu. Ama bunun yerine, kimlik belgesi elinde, köyden çarşamba günü gitti. Bunu kesin olarak bildiğim için söylüyorum. Kendi gözümle gün doğarken köyden ana yola çıktığını gördüm. Elinde küçük bir bohça vardı. Herhalde içine entarilerini koymuştu. Bir an tepede şöyle bir durdu, köye baktı. Sonra defolup gitti. Gözden kayboldu şeytan karı. Teyzesine gidip, Lükerya ne tarafa göç etti diye sordum, soruşturdum. Ama teyzesi de bir şeycikler bilmiyor. Meğer Lükerya ona, çıkar giderim gözümün gördüğü yere doğru demiş. Hepsi bu kadar işte. Allah'ın belası sürtüğün kaderine bak. Hayatı sonunda ne şekil aldı? Davidov susuyordu. Makar'ın karşısında duyduğu utanma ve çekingenlik, şimdi daha büyük bir şiddetle bütün varlığını sarmıştı. Kayıtsız görünmeye, aynı zamanda Makar gibi gözlerini yan tarafa doğru çevirmeye çalışarak alçak sesle ''Cehennemin dibine kadar yolu var, arkasından gözyaşı dökecek kimse yok.'' dedi. Kimseden gözyaşı beklemezdi o ama aşk konusunda seni de beni de geride bıraktı. Ne dersen de doğrusu bu. Ne yüzünü buruşturuyorsun, hoşuna gitmiyor değil mi? Benim de hoşuma gitmedi o iş. Ama gerçeği saklayamazsın ki kardeşim. Lükerya gibi bir karıyı senin de benim de elden kaçırmamız çok tabii bir şey. Neden mi? Çünkü o karı değil, karı değil şeytanın ta kendisidir. Sen ne sanıyorsun? Dünya ihtilali olacak mı, olmayacak mı diye üzüntü çeker mi o? Umrunda bile değildir. Ne kolhozlar, ne solhozlar, ne de Sovyet idaresi. Bunlar onu hiç mi hiç ilgilendirmez. Onun istediği tek şey elinden ne kadar gelirse o kadar az çalışmak, gününü gün etmek, dalga geçmek, ona buna kuyruk sallamak. Partisiz bir vatandaş olarak tek programı işte budur. Öyle bir kadınla yaşamak için eline tutkal sürmeli, eteğine yapışmalı, gözünü sımsıkı kapamalı, her şeyi unutmalı. Gene de öyle sanıyorum ki azıcık gözünü kapasam, o karı tıpkı deri değiştiren bir yılan gibi kendi eteğinin içinden çıkar, anadan doğma olup gene eğlence yerine koşar. Lükerya, işte o Allah'ın belası karı, öyle bir karıydı. Timoşka'ya onun için yapışıp kalmıştı. Bazen Timoşka hafta arası köyde elinde armonika ile dolaşmaya başlardı. Evimizin önünden geçti mi Lüşka'yı bir titremedir alırdı. Artık benim evden çıkıp gideceğim anı nasıl beklerdi görseydin zavallıyı. Biz seninle böyle bir aşifteyi hiç elimizde tutabilir miydik? Onun uğruna ihtilali, Sovyet idaresinin gerektirdiği işleri bir yana bırakabilir miydik? Ne yapacaktık yani? Üç sıralı bir armonika mı almalıydık? Öyle bir şey yapsaydık bile bizim felaketimiz olurdu. Evet, felaketimiz. Üstelik doğru dürüst insanken burjuva kılığına girerdik. Yok kardeşim, isterse gidip kendisine ilk karşısına çıkan ağacı assın. Geberip gitsin. Böyle bir namussuz karı bize göre değil Sioma. Onun uğruna partinin çizdiği yönden, düşüncelerimizden vazgeçemezdik. Nagumov yine canlanmış, doğrulmuştu. Yanakları al al olmuştu. Kapının pervazına dayanarak bir sigara sardı. Yaktı. 2-3 nefes çekti. Sonra daha sakin, daha yavaş konuşmaya başladı. Ara sıra sesi fısıltı halini alıyordu. Biliyor musun Semyon, sana doğrusunu söyleyeyim. Eski eşimin Timoşka'yı ölü olarak gördüğü anda bağırıp çağıracağından, ağlayacağından korkuyordum. Hayır, öyle bir şey olmamış. Teyzesi anlattı. Lüşka hiç ağlamadan, hiç bağırmadan yanına gitmiş, önünde diz çökmüş, yavaşçacık, güzel kartalım benim. Kanat çırpa çırpa bana geliyordun. Oysa yolda ecel bekliyormuş. Seni felaketten koruyamadığım için beni bağışla, diye fısıldamış. Başının örtüsünü çözmüş, saçlarının içinden tarağını çıkarmış. Timoşka'nın düşen kıvırcık saçlarını taramış. Dudaklarını öpmüş, sonra çekip gitmiş. Giderken bir kere olsun arkasına dönüp bakmamış bile. Makar kısa süre sustuktan sonra daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Bu sefer Davidov hayretle Makar'ın o kısık sesinde gizlemeyi bir türlü başaramadığı gururlu bir anlam sezer gibi oldu. İşte onunla böyle vedalaşmış. O kadar. Nasıl? Beğendin mi ha? Kahrolası karı. Amma da yiğit yürekliymiş değil mi? Neyse, ben gideyim. Hoşça kal. Demek Makar bunun için, bunu söylemek için gelmişti. Davidov onu kapıya kadar geçirdikten sonra yarı karanlık yatak odasına döndü. Soyunmadan kendini yatağın üzerine attı. Hiçbir şey hatırlamak, düşünmek istemiyordu. Bir an önce uykuya dalmak ihtiyacını duyuyordu. Ne var ki gözünü bir türlü uyku tutmuyordu. Kaçıncı defadır ki yakışık almaz bir şekilde davrandığı, Lüşka ile dillere destan olan saçma bir maceraya giriştiği için kendi kendine küfrediyordu. Aralarında en küçük bir sevgi bile yoktu. Zaten Timofey çıka gelince Lüşka bir an bile düşünmeden kendisiyle bütün bağlarını koparmış, yeniden ona dönmüş, başını belaya sokacağını bile aklına getirmeden sevgilisine tekrar bağlanmıştı. Ne olacaktı? Demek ki gerçekten ilk aşk unutulmuyordu. Lüşka köyden bir tek söz söylemeden, Allah'a ısmarladık bile demeden ayrılmıştı. Zaten doğrusunu söylemek gerekirse Davidov umrunda mıydı? O sevdiği erkekle bir ölüyle vedalaşmıştı. Davidov da kim oluyordu yani? Her şey yerine almıştı işte. Lüşka ile pek de temiz olmayan bu hikayede böylece yarısı yırtılmış, bitmemiş, kötü bir mektup gibi parçalanmış gitmişti. Hepsi bu kadar. Davidov daracık yatağında dönüp duruyor, iç geçiriyordu. Bir iki defa kalkıp sigara yaktı. Ancak gün doğarken uykuya dalabildi. Uyandığında ortalık büsbütün ağarmıştı. Kısa uyku onu hiç de dinlendirmemişti. Yatağından tıpkı çok iç geçtikten sonra duyulan ağırlığa benzer bir keyifsizlik duyarak kalkmıştı. Yakıcı bir susuzluk içini kavuruyordu. Başı dayanılmaz derecede ağrıyordu. Ağzı kupkuruydu. Arada bir midesi hafifçe bulanıyordu. Güç bela diz çökerek uzun uzun çizmelerini aradı. Ellerini portatif karyolanın masanın altında gezdiriyor, şaşkınlıkla boş yatak odasının köşelerine bakıyordu. Ancak doğrulduktan sonra çizmelerinin ayaklarında olduğunu gördü. Canı sıkıldı. "Tuu!" diye iç geçirdi. Sonra "Maşallah ne hale geldin Denizci!" diye fısıldadı. "Tebrikler, bundan ötesi can sağlığı. Doğrusu karyolası Lüşka 4 gündür köyde yok. Hayali ise beni terk etmiyor." Kuyunun başında yarı beline kadar soyundu. Sırtına buzlu suyu uzun uzun bol bol döktü. Ahladı, pufladı, başını ıslattı. Biraz sonra da kendini azıcık iyileşmiş hissederek kolhozun tavlasına doğru yürüdü. 13. Bölüm. Bir saat sonra 3. ekibin kamp kurduğu yerin yanına gelmişti. Ama daha uzaktan ekipte bir takım olağanüstü şeyler fark etti. Biçme makinelerinin hemen yarısı çalışmıyordu. Kurşunları çözülmüş hayvanlar serbestçe ortalıkta dolaşıyorlardı. Kurumuş saman yığınlarını kimsenin topladığı yoktu. Ekibin tenteli arabasının yanında yere yayılmış kilimin üzerinde 6 kazak harıl harıl iskambil oynuyorlardı. 7.'si tabanı kopmuş çarığını tamir ediyor, 8.'si üstü tenteli arabanın arka tekerleği yanında gölgeye iyice yerleşmiş, yüzünü kirli, buruşuk brandadan yapılmış bir yağmurluğun içine gömmüş uyuyordu. Oyun oynayanlar Davidov'u görünce isteksiz bir tavırla tembel tembel ayağa kalktılar. Yalnız biri yarı yatmış durumda, dirseğine dayanarak herhalde biraz önce kaybettiği paralara üzüldüğünden düşünceli düşünceli ağır ağır iskambilleri karmaya devam etti. Davidov öfkeden sapsarı olmuş bir halde atını 4 nala iskambil oynayanların üzerine sürdü. Kesik kesik, "Ne biçim çalışma bu? Neden otları biçmiyorsunuz? Lyubişkin nerede?" diye bağırıyordu. Oynayanlardan biri kararsız bir tavırla, "Ayol bugün pazar," dedi. "Hava sizin keyfinizi mi bekleyecek? Yağmur yağarsa ne olacak?" Davidov atını öyle bir sert hareketle döndürmüştü ki hayvan dönerken kilimin üzerine bastı. Ancak ayaklarının altında alışmadığı bir cisim olduğunu fark edince şaha kalktı. Kendini yana doğru attı. Davidov şiddetle sallandı. Az kalsın ayağı özengiden çıkıyordu. Ama gene de eğerin üzerinde tutunabildi. Kendini geriye doğru attı. Dizlerini olanca gücüyle çekti. Sonunda aynı yerde zıplayıp duran hayvanı güç bela durdurdu. O sırada da daha yüksek sesle "Size söylüyorum, Lyubişkin nerede?" diye bağırdı. "Nah, işte orada, otları biçiyor. Yamaçtaki 2. biçme makinesinde. Ne diye öyle bağırıyorsun başkan? O kadar çok bağırırsan sesin kısılır." Bunu yerden bitme, kırlaşmış kaşları burnunun üzerinde bitişen, çilli yuvarlak yüzlü, yaşlı bir kazak olan Ustin Rikalin hakaret eder gibi alaylı bir tavırla söylemişti. Davidov öfkeyle bağırmaktan nefesi tıkana tıkana, ''Ne tembellik ediyorsunuz, hepinize birden soruyorum.'' dedi. Kısa süren bir sessizlikten sonra köyde Davidov'a komşu olan hastalıklı, kendi halinde bir adam Alexander Nachayev karşılık verdi. ''Atlarımızı nodullayacak adam yoktu ondan. Kadınlarla kızların bazıları kiliseye gittiler. Eh biz de ne yapalım? İstemeye istemeye tatil yapıyoruz. O namussuzlara bu işi bırakın diye yalvardık yakardık. Sözümüzü bile dinlemediler. Suratımıza bile bakmadılar. Senin anlayacağın, onlara hiçbir şekilde engel olamadık. Onu dedik, bunu dedik, söz geçiremedik. İnan olsun böyle oldu arkadaş Davidov.'' Davidov bu sefer duygularını biraz dizginleyebildi. Gene de aşırı derecede yüksek sesle ''Diyelim ki buna inandım. Peki siz erkekler niye çalışmıyorsunuz?'' diye sordu. Davidov'un atı bir türlü sakinleşmiyordu. Durup durup diz kırıyor, ürkek bir tavırla kulaklarını kımıldatıyordu. Cildinin altında dokuların mini mini dalgalar halinde titrediği belliydi. Davidov sımsıkı tuttuğu dizginlerle hayvanı uslandırmaya çalışıyor, ipek gibi yumuşak, sıcak boynunu okşuyor, sabırla karşısındakilerin bir söz söylemelerini bekliyordu. Ama bu sefer nedense sessizlik biraz daha fazla uzamıştı. Nachayev öteki arkadaşlarına onlardan destek bekliyormuş gibi baktı. Sonra isteksiz bir tavırla ''Dedim ya kiminle çalışacağız, kadınlar çekip gittiler, söyledik ya.'' dedi. ''Kiminle çalışacağız ne demek? Burada 8 tembel herif baş başa oturmuşsunuz, 4 tane biçme makinesini işletemez miydiniz? Onu yapacağınıza iskambile oynuyorsunuz. Kol uzun işlerine böylesine kayıtsızlık göstereceğinizi sanmazdım. Aklımdan bile geçmezdi doğrusu.'' Ustin meydan okur gibi ''Peki ne sanıyordun ya? Biz insan değil miyiz? Tarlada çalışan sığır mıyız? Ne sanıyordun?'' diye sordu. ''Ne demek istiyorsun? İşçilerin tatil günleri yok mudur?'' ''Vardır ama fabrikalar pazar günleri durmaz. İşçiler de tezgah başında burada sizin yaptığınız gibi kağıt oynamazlar. Anlaşıldı mı?'' ''Herhalde fabrikalarda pazar günleri başka ekipler çalışıyorlar. Biz ise burada tek başımıza didinip duruyoruz. Hem de canımız çıkıncaya kadar. Pazartesinden cumartesine kadar ter döküp duruyoruz. Bir de pazar günü mü boyunduruk altına girelim? İş mi yani? Sovyet idaresi bunu mu emrediyor? Aksine emekçiler için çeşit çeşit eğlencelerin düzenlenmesini emrediyor. Siz ise kanunları değiştiriyor, onları çıkarınıza nasıl uygun gelirse öyle evirip çeviriyorsunuz.'' Davidov öfkeyle ''Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Söyle!'' diye bağırdı. ''Kolhozdaki sığırların hepsine kışlık yem sağlamak istiyorum ben. Sizin ineklere de yem kalsın istiyorum. Anlaşıldı mı? Demek bu isteğim kendi çıkarıma, öyle mi? Sırf kendi çıkarım için bunları söylüyorum, öyle mi? Neler saçmalıyorsun geveze?'' Ustin kayıtsız bir tavırla elini aşağı salladı. ''Sizin tek düşünceniz planı zamanında tamamlamak. Gerisi umrunuzda bile değil. Bizim inekleri düşünüyormuşsun. Hah, inanır mıyım ben buna? Aklına bile gelmez. Baharın başında kasabadan Voyskova'ya tohumluk götürürken yolda kaç öküz geberdi. Ben bir diyeyim, sen yüzde. Bir de bizi kandırmaya çalışıyorsun.'' ''Voyskova kolozunun öküzleri neden yolda geberdiler biliyor musun? Senin gibi akıllılar tahılı toprağa gömdükleri için. Koloza girmesine girdiler ama tahılı sakladılar. Oysa toprağa ne ekeceklerdi? İşte bu yüzden öküzleri berbat bir yola, akıl almayacak bir mesafeye sürüp tohumluk almaya gittiler. Hayvancağızlar o yola dayanamadıkları için geberiyorlardı. Doğrusu bu. Sanki sen bunu bilmiyor musun?'' Ustin inatla ''Sizin umrunuzda olan tek şey planı tamamlamak. Onun için elimizde saman biriksin diye böyle çabalıyorsun.'' diye homurdandı. Davidov sabırsızlıkla ''Ayol, o samanı ben yiyecek değilim ya. Hepimizin çıkarına çalışıyorum ben. Hem sonra bununla planın ne ilgisi var?'' diye bağırdı. ''Sen öyle patırtı etme başkan. Patırtı gürültü ile beni korkutamazsın. Ben askerlikte topçuydum, anladın mı? Haydi diyelim ki hepimizin çıkarı için çalışıyorsun. Ama öyle olsa bile insancıkları canlarını çıkarıncaya kadar çalıştırmanın, gece gündüz bellerini bükmenin alemi var mı? İşte bütün plan bu. Sen bölge idare amirlerinin gözüne girmeye çalışıyorsun. Tabii bölgedekiler bizden önce gelir. Sen göze gireceksin diye bizler ter dökerim. Sen ne sanıyorsun? Halk bunu görmüyor mu? Kör mü halk? Ne düşünüyorsun? Halk her şeyi omuzlarına yükleyenlerden kurtulamaz ki. Ne yapabilir? Seni ele alalım. Ya da sana benzeyen başka birilerini. Bizler sizleri yerinizden edebilir miyiz? Edemeyiz. Siz de işte böyle aklınıza geleni yapıyorsunuz. Oysa Moskova uzakta. Moskova'dakiler burada çevirdiğiniz dümenleri ne bilsinler? Nagunov'un söylediğinin aksine Davidov şimdi kendisini yalnız kadınlara karşı değil, erkeklere karşı da savunmak zorunda kalmıştı. Aynı zamanda Kazakların ihtiyatlı bir tavırla susmalarından, burada bağırıp çağırmanın yarar sağlamayacağını, daha çok işe zarar vereceğini anlamıştı. Sabırsızlık etmemek, en güvenilir, en etkili yoldan gitmek, karşısındakileri güzellikle yola getirmek gerekiyordu. Dikkatle Ustin'in öfkeli öfkeli yüzüne bakarak, ''İyi ki yanıma Makar'ı almadım.'' diye düşündü. ''Almış olsaydım şimdi burada kavga dövüş başlardı.'' Davidov biraz zaman kazanmak zorundaydı. Ustin'le aynı zamanda da onu desteklemeye kalkışacak olanlarla tartışmaya girişmeden önce nasıl, ne yönde konuşmak gerektiğini düşünmeliydi. Onun için, ''Beni başkan seçtikleri zaman sen bana oy verdin mi Ustin Mihailovic?'' diye sordu. ''Hayır vermedim. Sana ne diye oy verecekmişim? Seni çuvalın içinde kedi getirir gibi getirip başımıza koydular.'' ''Hayır, beni kimse getirmedi. Ben kendim geldim.'' ''Hepsi bir. Gelip başımıza kondun ya, ne biçim adam olduğunu bilmeden ne diye sana oy verecekmişim?'' ''Peki şimdi bana karşı mısın?'' ''Başka türlü olabilir mi? Tabii karşıyım ya.'' Öyleyse genel toplantıda beni bu görevden almalarını teklif etmen gerekir. Genel toplantıda nasıl karar verirlerse öyle olur. Ama teklifini ileri sürerken dikkat et, sağlam temellere dayan. Yoksa burnun sürtülür. Sürtülmez, üzülme. Zaten acelesi yok. O işe de vakit var. Şimdilik söyle bakalım Bay Başkan, bizim tatil hakkımızı ne yaptın? Bu soruya karşılık vermek çok kolay bir şeydi ama Ustin, Davidov'a ağız bile açtırmadı. Hemen devam etti. Bölgede, yani kasabada demek istiyorum. Dairelerde çalışan küçük bayanlar pazar günleri suratlarını boyayıp pudralar sürünüp sabahtan akşama kadar sokaklarda geziniyorlar. Akşamları dans ediyorlar, sinemaya gidiyorlar. Onlar bunları yapıyorlar da bizim karılarımız, kızlarımız ne diye pazar günlerini kanter içinde çalışmakla geçiriyorlar ha? Yazın iş zamanıdır. Bizim için iş zamanı diye bir şey yok. Kış da yaz da bütün bir yıl bizim için iş zamanıdır. Yani demek istiyorum ki boş yere kafa şişirme. Zaten söylenecek bir sözün de yok. Davidov karşısındakini uyarmak ister gibi elini kaldırdı. Dur bak sana ne söyleyeceğim Ustin. Ama Ustin hızlı hızlı konuşarak sözünü kesti. Bir defa şu haline bak. Ben karşında bir işçi gibi duruyorum. Sen ise beyler gibi ata kurulmuş oturuyorsun. Azıcık sussana, insan gibi söylüyorum sana, bekle bir dakika. Ne bekleyeceğim? Beklesem de beklemesem de ağzından doğru dürüst bir laf çıkmaz ki. Davidov kıpkırmızı olmuştu. Bana laf söyletecek misin, söyletmeyecek misin? Diye bağırdı. Bağırma, karşındaki Lushka Nagulnova değil. Ustin geniş burun delikleriyle havayı derin derin içine çekerek çatlak sesle hızlı hızlı konuşmaya devam etti. Ne olursa olsun seni burada boş yere konuşturmayız. Toplantılarda çatlayıncaya kadar konuşabilirsin ama burada söz sahibi biziz. Hem sen bizi kağıt oynuyoruz diye azarlama. Kolhozun patronları biziz. İster çalışırız ister dinleniriz. Zorla bayram günlerinde çalıştıramazsın bizi. Gücün yetmez. Anladın mı muhallebi çocuğum? Davidov kendisini güç bela tutmaya çalışarak sözünü bitirdin mi diye sordu. Hayır bitirmedim. Hem sana son olarak şunu da söyleyeyim. Bizim bu düzenimiz işine gelmiyorsa cehennemin dibine kadar yolun var. Nereden geldinse oraya dönebilirsin. Biz seni kırmızı mumlu davetiye ile çağırmadık. Sen olmadan da pekala yaşarız Allah'ın izniyle. Senin anlayacağın bizim için güneş kadar, hava kadar önemli değilsin. Bu açıkça bir meydan okuyuştu. Davidov Ustin'in ne yapmak istediğini çok iyi anlıyor ama artık duygularını bastıramıyordu. Gözleri bulandı. Bir ara Usti'nin birbirine bitişmiş gür kaşlarına, nedense eriyormuş hissini veren yuvarlak yüzüne sanki karşısındakini hiç görmüyormuş gibi baktı. Kırbacının sapını kavramış olan sağ eline kan toplandığını, elinin kurşun gibi ağırlaştığını, kıvrılmış olan parmaklarının mafsallarında keskin bir ağrının başladığını hissetti. Usti'nin tam karşısında bacaklarını iki tarafa açmış, ellerini ceplerine sokmuş, kayıtsız bir tavırla duruyordu. Nereden aldığı belli olmayan bir güvenlik duygusu içindeydi. Şimdi de kazakların konuşmadıkları halde kendisini desteklediklerini anlayarak, karşısındakine daha üstün durumda olduğuna inanmış bir insan gibi sakin sakin alaycı bir ifadeyle gülümsüyor, derine gömülmüş mavi gözlerini kısıyordu. Davidov gittikçe daha çok sararıyordu. Ama rengi solmuş dudaklarını kımıldatmaktan başka bir şey yapamıyordu. Bir tek söz söyleyecek hali yoktu. Kendi duygularıyla şiddetli bir savaşa tutuşmuştu. Bütün iradesini toplamış, içinden gelen o çılgın duyguya, varlığını saran öfkeye gem vurmaya, bir yanlışlık yapıp da her şeyi berbat etmemeye çalışıyordu. Usti'nin sesi sanki ta uzaklardan geliyordu. Ama Davidov, Usti'nin söylediklerini dinlemediği halde ne demek istediğini açıkça anlıyor, sesindeki alaycı anlamı bile seziyordu. ''Ne oldu sana başkan? Sudan çıkmış balık gibi ağzını açıp kapıyorsun ama bir tek söz söylemiyorsun. Dilini mi yuttun? Yoksa söyleyecek söz mü bulamıyorsun? Demin konuşmak istediğini söylemiştin. Şimdi ise süt dökmüş kedi gibi susuyorsun. Ama ne yaparsın? Güneş balçıkla sıvanmaz ki. Gerçek bu. İnkar edemezsin ya. İyisi mi sen bizimle uğraşma başkan. Kendini de boş yere üzme. Gel uslu uslu atından inip yanımıza otur. Seninle birkaç el kağıt atalım. Papaz kaçta oynayalım. Kağıt oynamak kafa isteyen bir iştir. Kolhoz idare etmeye benzemez. Usti'nin arkasında duran kazaklardan biri hafif bir kahkaha attı. Sonra hemen sustu. Tenteli arabanın çevresinde kısa süren sinir bozucu bir sessizlik oldu. Davidov'un göğsünü kabartıp indirerek derin derin solumasından, uzaklarda çalışan biçki makinelerinin şakırtısından, gözle görünmeyen tarla kuşlarının mavi göklerdeki şen şakrak insanı sakinleştiren cıvıltılarından başka hiçbir ses duyulmuyordu. Tenteli arabanın etrafında toplanmış olan heyecanlı insanlar arasında olup bitenler o cıvıl cıvıl tarla kuşlarının umrunda bile değildi tabii. Davidov kırbacı yavaş yavaş başının üzerine kaldırdı. Topuklarıyla da atının sağrısına hafifçe dokundu. Bunun üzerine Usti'nin ileriye doğru bir adım attı. Sol koluyla atın gemini yakaladı. Sonra sağa doğru bir adım attı. Davidov'un ayağına sımsıkı yaslandı.